Ayrım 27. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 265. Lisbon Sokağı'nda kötü bir akşam yemeği. Klişi yönüne giden metroya binmemiz gerekirdi dedi Nadia. Lütfi ile bindikleri metroda birbiri ardına geçip giden istasyonların çizdikleri güzergaha uymadığını fark etmişlerdi. Pasteur, Sèvres-le-Corbe, Cambronne gibi istasyonların isimleri en az Nijni Novgorod, Almata kadar yabancı ve korkutucu geliyordu. Cambronne, peki neden merde? Fransızca bok anlamında, olmasın. İnsanların at eti yedikleri bu şehirde onların ne işleri vardı? Nadia, yağmurluğunun cebinden çıkardığı küçük metro planına bakarken Lütfi sabırsızca sordu. Peki şimdi ne yapacağız? Trocadero'da metro değiştirip Montreal yönüne gidene binmemiz lazım. Daha sonra San Agustin'de ineceğiz. Böylece onların evine daha yaklaşmış olacağız. Çünkü San Agustin'e çok yakın oturduklarını söylemişlerdi diye cevap verdi Nadia. Hep kötü giden Paris havası için gerekli bir aksesuar olan siyah şemsiyeyi taşımaya hiç alışık olmayan Lütfi, şemsiyeyi bir tüfek gibi bacaklarının arasında sıkıca tutuyor ve geç kaldıkları için sövüp sayıyordu. Ne Lütfi'nin ne de Nadia'nın hiç alışık olmadığı türden bir yağmur, 1962 yılının Ekim ayında aralıksız yağıyordu. Bu, dünyayı ve sıcak bölgelerdeki bitkileri serinletmek için gökyüzünden inen su değil, sayısız hasımlardan biriydi. Serinlemek şöyle dursun, Nadia donuyordu. Paris metrosunun ikinci mevki vagonundaki tahta sırada oturuyorlardı. Eskiden rüyalarını süsleyen batıdan bir kez daha boylarının ölçüsünü almışlardı. Yer altındaki bu lahit odasının ışığı altında suratları iyice asık görünen insanların ıslak elbiselerinden yayılan küf, kafa, iyi yıkanmamış koltuk altı ve içki kokuları. Neredeydi trafiği aşmak için gıcırdayan o Kahire tramvayları? Burada tıpkı ak karıncalar gibi yer altında ilerlemek gerekiyordu. Üzgün bir kaderciliğe bürünmüş çevrelerindeki insanlar duydukları güvensizlikle kozalarına gömülmüşlerdi. Nihayet açık havaya çıkıldığında pencerelerinden hiç kimsenin bakmadığı, balkonlarında hiç kimsenin oturmadığı, hatta çamaşırların bile kurutulmadığı, sadece süslemek amacıyla sardunya saksılarının bulunduğu, sonsuza dek uzanan kararmış evlerle sıralanmış bulvarlar göründü. Sardunya Fransa'nın milli çiçeği miydi yoksa? Lütfi ve Nadia sanki biraz esrarengiz gibi görünen ama aslında hiç de öyle olmayan bir sebepten dolayı bir aydır Paris'teydiler. Filozof Raymond Doucet'in girişimiyle Fransız konsolosluğu yetkililerinin Lütfi'ye vize verdiğini İsmail Ebus'un onlara alelacele bildirmişti. Lütfi'nin serbest bırakılmasını takip eden 24 saat içinde Mısır'ı terk etmeye zorlanmışlar ve Beyrut üzerinden bir seyahate katlanarak kendilerini Paris'e atmışlardı. Lütfi elbette ki Fransız yetkililer tarafından kendisine verilen siyasi mülteci konumunu öne sürebilirdi. Ama özellikle Süveyş kanalı fiyaskosundan sonra Arap milliyetçiliği teorisyeni olarak şüphe altındaydı. En azından Beyrut'ta kalabilselerdi, Nadia hesabındaki parasını rahat bir şekilde oraya transfer edebilir ve ne Lütfi ne de kendisi sefil olurdu. Dahası Lütfi orada Fransızca yayımlanan bir Lübnan gazetesinde gazeteci olarak daha çabuk iş bulabilir ve bugünküne göre daha rahat şartlarda yaşayabilirlerdi. Ayrıca Lütfi ona iyilik yaparak ülkesine dönme imkanı sağlayabilecek bazı Mısırlı temsilcilere de ulaşabilirdi. Ama Lütfi ve Nadia içlerindeki coğrafyada artık Mısır'ın üstünü çizmişlerdi. Tesadüfen sokakta dolaşırken muhaberat tarafından alınarak kendini zindanda bulan Lütfi'nin yaşamak için sürekli eziyet çekmesi ve Nadia'nın İsmail Ebusu'nun varlığıyla tarifi imkansız endişeler duyması bu sürgün için yeterli sebeplerdi. Her ikisi de kendileri için artık yok olan Mısır'a dönmenin hayal olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak biz krallığın insanlarıydık, cumhuriyetin değil diye mırıldanmıştı Lütfi acı bir alayla. Arap dilinden sürülmek, İslamiyet'ten ve doğudan da sürülmek anlamına geliyor ve bu da artık gitmenin gerektiğini gösteriyordu. Lütfi Beyrut'taki son konferansında bunu söyleme cesaretini göstermişti. Bakunin ve Baudelaire'in okuyucusu olamamak ve İslamiyet'le uyum içinde olmak çok güçtür. Dinleyicilerinden bir kısmı büyük üzüntüye boğulmuş, bir kısmı ise protesto etmişti. Ama valizler zaten çoktan yapılmıştı. Sürülenler pervaneler gibi karşı konulamaz bir şekilde ışığa doğru uçarlar. Tıpkı pervaneler gibi onların da vatanları yoktur. Büyük başkentlerdeki merkezlere doğru koşarlar. Lütfi'nin Avrupa dilleri arasında en iyi konuştuğu dil Fransızcaydı. Paris seçimi bu nedenle olduğu kadar Raymond Dussé'nin Lütfi'ye duyduğu sempati nedeniyle ona Arap dünyasına yönelik bir dergide iş de bulmuş olmasındandı. Dussé'nin mektubundan Louis Hanafi'nin ünlü bir yayın evine dizi müdürü olarak atandığını öğrenmişlerdi. Sonuçta yazmak onlar için bir can simidi olmuştu. Karşılarında oturan genç, sarışın bir adam gözlerini Nadia'dan alamıyordu. Nadia bakışlarını çevirdi. Bu basit metro yolculuğu felakete dönüşüyordu. Aslında Nadia, Louis Hanafi ve Fatma El İntizami'nin akşam yemeği davetine yalnız gitmesi için Lütfi'ye ısrar etmiş ama Lütfi'nin itirazlarıyla karşılaşmıştı. Çünkü Fatma yine onların sıkıntı içinde çırpınan bir çift olduğunu söyleyecekti. Ama Lütfi, Fatma El İntizami'nin tatsız ve sözüm ona yumuşak öfkesine karşı koyabilmek için Nadia'nın varlığına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Metro, Trocadero'da durduğunda Nadia ayağa kalkarak "Burası" dedi. Sarışın genç adam tren hareket ettiğinde hala bakışlarıyla onu takip ediyordu. 15 dakika rötarla nihayet Lisbon sokağına gelebildiler. Louis ve Fatma ile 5 yıldan beri ilk defa görüşeceklerdi. Salonun aralık kapısından ayakta duran Suki Marani'yi gördüklerinde neşeli sesler ve sarılmalar aniden zayıfladı. "Bu eski mahkumların akşam yemeği mi?" diye sordu Lütfi, Louis'e dönerek. "Burada onlardan istemediğin kadar var," diye cevap verdi Louis. "Yine başlamayın Lütfi. Bu sadece eski dostlarla bir akşam yemeği," diye atıldı Fatma El İntizami. Raymond Dussé de oradaydı. Lütfi hayatında hiç filozof görmemiş olan Nadia'yı ona takdim etti. "Demek koruyucu meleksizsiniz," dedi Nadia. "Sadece küçük bir elf," diye cevap verdi Dussé. "Eski Mısır yönetiminin en etkin simalarından biri olan Lütfi'ye çok şey borçluyum ve sadece ona minnetimi göstermek istedim." Kapı çaldı ve kulağı sürekli tetikteymiş gibi huzursuz bir ifadesi olan çatık kaşlı ufak tefek bir adam içeri girdi. Louis Hanafi'nin onun yakınında olmaya özen gösterdiği bu adam Emil Cioran'dı. Herkes telaşlanmıştı. Yeni gelen R harflerini fazlaca vurgulayarak konuştu. "Geç kaldım. Çünkü neden bilmiyorum, Lisbon sokağı aklımda Moskova sokağı olarak kalmış. Moskova sokağına vardığımda hata yaptığımın farkına vardım. Bir taksi bulmam gerekiyordu ve nihayet işte buradayım." "Sürgünün etkileri," dedi Louis Hanafi. "Lisbon ya da Moskova. Raymond Dussé hariç burada hepimiz sürgündeyiz." Cioran herkesin tek tek yüzüne baktı. "Hepimiz aynı tutsaklardanız," dedi nihayet. "Avustralya'ya gitmeliydik." Bu söz üzerine Lütfi bir kahkaha attı. Louis nedenini sordu. "Gerçekten de," diye söze başladı. "Cioran, sürgünde olmak şey gibidir." Doğru kelimeyi arıyordu. Ölüm cezasına çarptırılan bir insanın cezasının müebbet hapse çevrilerek hafifletilmesi gibidir. Ama ne kendi evinizdesinizdir ne de kendinizsinizdir. Örneğin Almanya'dan sürülerek New York'a yerleşmek zorunda kalan Nietzsche'yi düşünün bir kere. O artık Nietzsche değildir ve ürkek bir insana dönüşerek bir optimist olmuştur. Louis kıs kıs gülüyordu. "Ama siz Cioran, Fransa'da yeniden dirildiniz. Öyleyse belki de sürgün sizin için ikinci bir hayat olmuştur, değil mi?" Cioran bu gözlem üzerinde düşündü. "Evet, öyle kabul edelim," dedi hafif bir tebessümle. "Bu güzel bir hücre ve ben de böylece Fransızca öğrenme fırsatı buldum. Belki de dilimi, hatta kimliğimi bile değiştirmeliydim. Ama buna polis yetkilileri izin vermedi." Yemek saati gelmişti. "Cioran, size özel yemekler hazırladım," dedi Fatma El İntizami. Bunun beyaz pilav ile sade yoğurt olduğu ortaya çıktı. Pilava biraz da tel şehriye ilave edilmişti. Çünkü filozofun ülseri vardı. Fatma el İntizami'nin gösterdiği cana yakınlık, pürüzsüz bir cildi ve hep gülen bir yüzü olan Lilu Papangelos ismindeki genç bir hanımla birlikte olan Suki ile Lütfi arasındaki kapışma yüzünden aniden kesildi. "Zindana geldiğimi gördüğünde," dedi Suki alaycı bir ifade takınmaya çalışarak, "bana orada ne aradığımı sormuştu. Komünizm nedeniyle tutuklandığımı söylediğimde benim komünist olmadığımı söylemişti." Louis yalandan şaşırmış gibi yaptı. "Yoksa siz komünist miydiniz?" "Rebi Ümme'de sizinle çalışmadım mı?" diye bağırdı Suki kendini savunurcasına. "Troçki'den yarım sütunluk bir özet tercüme etmiştin," diye karşılık verdi Lütfi. "Ve provaları gözden geçirmek için zaman zaman bize yardım ederdin. Eğer bunun seni komünist yaptığını sanıyorsan o zaman diyecek bir sözüm yok. Zaten ne Louis ne de ben asla komünist değildik. Sol görüşlü troçkist eğilimindeydik." "Bu çok ilginç. Paris'te komünist olmak şık bir entelektüel ünvanı getireceği benziyor," dedi Çoran. "Her neyse," dedi Suki, "bana mahkeme tarafından yakıştırılan suçlama buydu. Eğer sen Mısır mahkemesinin komünist suçlamasıyla bu ünvanına sahip olduysan o zaman yandın demektir," dedi Lütfi. "Şimdi 10 sene önceki hapishane hikayeleriniz yüzünden Paris'te kavga etmeyin," diye bağırdı Lilu Papagelos. "Hayır, evimde kavga edilmesini istemiyorum," dedi Fatma el İntizami. "Komünistler tarafından tutuklanmadığınız için yine de şanslısınız. Çünkü oradan hiçbir zaman çıkamazdınız," dedi Çuoran. Kötü bir akşam yemeğiydi. Beş parasız bu göçmenlere ikram edilen içine karides doldurulmuş domatesleri, kızarmış yavan tavuk takip ediyordu. Tavuğun yanındaki patatesler ise kıtır kıtır değildi. Şarap ise orta derecede bir şaraptı. Çünkü Fatma el İntizami şarabı buzla içerek doğallığını bozduğu için yüksek kalite bordo şaraplarına çok para vermeyi uygun görmemişti. Sohbet çok tatsız bir hal almıştı. Louis Hanafi ve Raymond Duse konuşmaları düşünceli bir şekilde dinliyorlardı. Duse havayı yumuşatmak için yakın bir tarihte imzalanan Evian anlaşmalarını ortaya attı. Vichy, Evian gibi termal merkezlerin Fransa tarihindeki önemi ortada. "Acaba Vittel'de neler olacak diye düşünüyorum," dedi Louis. Raymond Duse gülümsedi. "Bana bir işaret gibi gelen bu anlaşmaların önemi herkes tarafından bilinmiyor sanki. Tarihte ikinci kez Doğu ile Batı birbirinden ayrılıyor. İlk ayrılış Kudüs Krallığı'nın çökmesiyle olmuştu. Ama bu seferki daha çok halk kitlelerini ilgilendirmesi nedeniyle daha önemli. Bu durumda gitgide araları açılarak uzaklaşan İslamiyet ve Hristiyanlığın özeti sayılabilecek Batı birbirlerini daha az anlamaya başlayacaklar. Asırlardan beri Yunanca ve Latince konuşan Arapların, Platon'un, Öklides'in, Aristoteles'in el yazmalarını tercüme ettiğine şahit olduk. Ben bu masanın etrafında oturanların birden fazlasının Arapçayı, Fransızcayı, hatta İngilizceyi aynı anda hem konuşup hem yazabildiğini ve bu üç dile ve kültüre yakın olduklarını düşünüyorum. Şimdi ise Araplar artık sadece Arapça konuşuyorlar." "Peki bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz?" diye sordu Lütfi. "Birçok şey," diye cevap verdi Duse derin bir iç çekerek. "Birincisi, tıpkı 3. yüzyılda Hristiyanların gelmesiyle yok olan İskenderiyeliler gibi sizin de kaybolmakta olan bir dünyanın çok kıymetli temsilcileri olmanız. İkincisi, Müslüman kesimin Batı'nın gelişen teknolojisi karşısında geri kalmasının neden olduğu eziklikle gitgide artan din fanatizminin yayılması. Üçüncüsü ise Arap ülkelerindeki demokrasi görüntüsünün Mısır'daki gibi çok kısa bir sürede silinecek olması." "Şu halde oradan ayrılmakla çok iyi yaptık," dedi Nadia. "Kuşkusuz," diye cevap verdi Duse. "Değerlendirmelerinizde İsrail'i atladınız," diye söze girdi Lütfi. Duse başını salladı. "Bana göre İsrail'i birkaç kelimeyle özetlersem ukalalık etmiş olurum. Çünkü bunun için İsrail'i uzun uzun irdelemek gerek. İsrail devleti buradaki sizlere çok benziyor. Bunu söylemekle yetineceğim. O da sizin gibi İngiliz himayesinin gölgesinde doğdu." "Şu halde artık gitmesi gerekiyor," dedi Lütfi. "Vardığınız sonucun benim tarafından kabul edilip edilmemesinden ziyade bu konu çok ciddi. Çünkü bana göre bu kuşatılmış toprağın varlığını sürdürmesi, Arap ülkelerince bir tahrik olarak algılanıyor. Bu da Batı'ya ve aynı zamanda onların en sadık savunucuları olan ABD'ye olan düşmanlığı körüklüyor. Misafirler tabaklarını, peynirlerini alırken kısa bir sessizlik oldu. Biraz önce Raymond Dusey'nin söylediği gibi tüm bunlar geçmişte kaldı dedi Fatma El İntizami, zaman aşımından bahseder gibi bir ifade takınarak. Korkarım ki geçmiş diye bir şey yok diye atıldı Çiyoran. Geçmiş kavramı yanlış. Sadece hiç kimsenin yok edemeyeceği şimdiki zamanın biraz tazeliğini kaybetmiş halidir. İnsanlığa en büyük hizmeti yapacak olanlar hafıza kaybını önlemeye yönelik bir aşı bulacak olanlardır. Hayır, gerçekten geçmiş yok diye tekrarladı Lütfi. Filistinliler var. Filistinliler diye bağırdı Fatma El İntizami ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak. Defolup gitsinler. Galiba 3. Reich'ın hegemonyası altındaki Yahudileri kastediyorsunuz dedi Lütfi sert bir tavırla. Böyle konuşmanız için onlar size para veriyorlar herhalde. Aslında buna hiç şaşırmam. Çünkü onlar çok zengin insanlar. Suki Lütfi'ye alaylı bir ifadeyle bakarak sordu. Şimdi de Yahudi düşmanı mı oldun? Yahudi düşmanlığı ile antisiyonizmin farklı şeyler olduğunu hatırlatabilir miyim diye sordu Lütfi küçümseyen bir ifadeyle. Antisiyonizm, Yahudi düşmanlığını örtbas etmek için kullanılan bir bahaneden ibarettir dedi Suki. Lütfi onun bu söylediklerini umursamadığını belirtircesine omuz silkti. Ben antisiyonist olan çok Yahudi tanıyorum. Din ile milliyetçiliği bir tutmak bana tehlikeli gibi geliyor dedi Raymond Dusey. Siz zaten hep Yahudi düşmanıydınız diye bağırdı Fatma El İntizami Lütfi'ye dönerek. Nadia, Fatma El İntizami ve Suki'nin kötü niyetleri karşısında çok öfkelenmişti. Ben Lütfi'nin Yahudi düşmanlığı yaptığını hiç duymadım. Ama Aldo Colestazzi'yi benden uzaklaştırmaya ikna eden kişinin Lütfi olmadığını çok iyi biliyorum. Masaya ağır bir sessizlik hakim oldu. Louis karısına baktı. Kalankor maharanisinin Yahudi bir eniştesi olmasını siz de istemezdiniz dedi Fatma El İntizami. Daha sonra bir şekilde ihanete uğramışçasına başını öne eğdi. Zaten hepsi yanlış anlama diye mırıldandı. Kahvelerini içtikten biraz sonra Lütfi ve Nadia son metroyu kaçırmaktan korktuklarını söyleyerek kalkmak için izin istediler. Dehşet içindeki Çoğaran ve Duse de onları takiben aynı şeyi yaptı. Sokağa çıktıklarında Duse Lütfi'ye dönerek konuştu. Yemeğin sonunda çıkan patırtının sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bu yolda görünen bazı kopukluklara rağmen sizin ve Louis Hanafi'nin aynı yolda olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Ama ne yazık ki diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nezaket çerçevesi içinde kullandığınız kelimelerden Fatma'yı kastettiğinizi anlıyorum. Eski rejimin mahkum edilmesi için sadece o tek başına yeterli bir sebep. Fatma bomboş, tamahkar, dizginlenemeyen, iktidar hırsına sahip, entrikacı ve özellikle densiz bir insandır. Zaten oradakiler de sözleri ile davranışları birbirini tutmayan insanlardı diye cevap verdi Lütfi. Suki de bende çok iyi izlenim bırakmadı diye belirtti Duse. O bir faredir dedi Lütfi. Onu hor gördüğüm için beni Yahudi düşmanı sanıyor. Sohbet metronun girişinde tamamlandı. Metronun içine girerek İtalya meydanı yönüne saptılar. Burası Paris. Bir tarafta sürgün, diğer tarafta aşırı bir rahatlık dedi kendi kendine Nadia. Proletarya hakkında o kadar çok şey konuşuldu ki artık bu konuda deneyim kazandım. Sahanlığın sarımtırak bir ışık sızdıran lambasının altında Lütfi'nin yüzü çökmüş ve hüzünlü görünüyordu. Halbuki anahtar kilidin içinde dönünceye kadar böyle değildi. Evlilik duyguların mezarı mıydı? Ya da rüyaların bozulmadan saklanması için içine formol doldurulan bir kavanoz muydu? 27. ayrımın sonu, sayfa 272.